13. ayrım, sayfa 122. Temelde bir bok yapmıyor kendisi. Evet, evet. Doğrusu son 2 yıldır böyle. Oxford onu havaya mı soktu, yoksa zaten böyle biriydi de ben mi kendimi kandırdım bilmiyorum. Tanrı bilir hangi sermayedarlar tarafından yönlendirilen sevgili think tankine raporlar yazıyor. Sürekli olarak rapor yazıyor kendisi. Ne raporu olduğunu bilemiyoruz ama her rapordan sonra manasız miktarlarda paramız oluyor. Ve kendimizi bir Paris'te, bir Berlin'de, bir Petersburg'da buluyoruz. Doğrusu Neva Nehri üzerinde feribotla gezerken havyarın tadı güzel. Ama yerken Doğu Avrupa'daki renkli devrimlerden sonra kaç kişinin işsiz kaldığını ve kaç eski sendikacının "benim istediğim bu değildi" diyerek bunalıma girdiğini düşünmeden edemiyorum. Tunç küçük bir adam. Küçük adamların bu güdük sisteme yaptığı küçük katkıyı yapıyor. Günahları da kendi gibi küçük. Büyük günahlar arasında görünmüyor. Yani o da diğerleri gibi. Hiçbir suçu yok. Yani o da diğerleri gibi. Karar vermiyor ama daha kötü kararlar vermelerini engellemek için orada. Evet, Madrid'de yarı bohem hayatımızın üzerine 2 kadeh parlatmak hoş oluyor ama yoksulluk bir seçimdir diyen mısır gevreye heriflerle oturup gülüştüğü aklıma sevişirken gelirse diye ödüm kopuyor. Son zamanlarda da geliyor üstelik. Her gün kendine ve bana kötü olan hiçbir şeyde payı olmadığını, sadece rapor yazdığını söylüyor. Tarafsız yani, sadece bilgi veriyor. Ama biliyorum. İçinde bir şey onu rahatsız ettikçe kendini daha masum buluyor. Bir gün o kadar berbatlaşacak ki masumiyet ısrarı, böyle bir huzursuzlukla doğduğunu zannedecek. Biz hep yolculuklara çıkıyoruz ama hiçbir yere gitmiyoruz aslında. Çok uçağa bindik bugüne kadar ve hiç kıpırdamadık yerimizden. Tunç bunu yapıyor işte. Yerinden kıpırdamadan, hiçbir yere kirlenmeden dünyayı geziyor ve hiç suçu olmadan cinayetler işliyor. Hatta hiç unutmuyorum, bir keresinde bir konferans görüşme yapmışlardı. Bir ülkenin kaderiyle ilgili ne söyleyeceklerine ve giderek o ülkenin kaderine karar vereceklerdi. Bakanlardan ilk ismiyle bahsediyorlardı. Oradaki adamımız, yani nasıl bir herif ki, Tunç dedi ki, ayın elemanı. Güldüler hep birlikte. Sonra ne kadar para almalı bu halk, onu konuştular. Dünya Bankası'ndan ve IMF'den. Hangi bankaya ne kadar önerilmeli? Bu halk uluslararası finans kurumlarından ne kadar yardım almaya hak ediyor? Pazarlık başladı. Milyon dolarlar, milyar dolarlar. Sonra içlerinden biri sıkıldı sanırım. İspanya'da önceki gün yediği kötü bir omletten bahsetmeye başladı. Başka biri hafta sonu İtalya'ya gidip tuttuğu balığın boyundan. Hep güldüler. Sonra yeniden milyon dolarlara dönüldü ve yine gülündü. Oyun oynuyor gibiydiler. Tunç dedi ki bittikten sonra, oyun olmasa, herkes bunu bir oyun gibi yaşamasa, hep birlikte kafayı yerdik. Yani bu kafayı yememiş halleri, sağlıklı halleri bu. Gülüyorlar ve omletle balık arasında halkların kaderi hakkında verilecek kararların cümlesini kuruyorlar. Nasıl yatıyorum ben bu adamla? Bir insan dünyayı komodininin üzerine bırakabilir mi sevişirken? Öyle olmuyor. İnsan nasıl yaşıyorsa öyle sevişiyor. Halkların kaderlerine omletle balık arasında karar veriyorsan öyle öpüşüyorsun, öyle tutuyorsun diğerini. İnsan vicdansızlarla nasıl sevişir? Çok güzel bile olsa ağzının tadı. Her şey bir oyunsa üstelik, ben de onun oyununda bir parçaysam. Bizim oynadığımız oyun şu. Birlikte küçük sabunlar biriktiriyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinden küçük sabunlar ve hiç kullanılmayan küçük otel şampuanları. Onları banyomuza diziyoruz ki gelenler tuvalete girdiğinde dünyanın hangi otellerine gittiğimizi görebilsinler. Tertemiz. Biz durmadan sabun biriktiriyoruz. İkimizin sabunları var. Hiç yola çıkılmadan bitiveren yolculukların küçük, köpüklü işaretleri olarak banyomuzda üreyip duruyorlar. Sabunsuz olan yerlere gitmiyoruz. Sanırım sabunsuz yerlerle ilgili raporları Tunç'tan daha önemli adamlar yazıyor. Biz bir gün tam punduna getirilebildiği takdirde çocuklar yaparsak onlara bu sabuncuklarımızı göstermeyi düşünüyoruz. Tek bir hedefimiz var, başımıza bir şey gelmeden yaşamak. Biz ikimiz tarafsız ve temiz olarak. Ben mi? Ben İslam ve yoksulluk politikaları çalışıyorum. Masadaki üç çift göz Deniz'in en az Tunç kadar etraflı bir açıklama yapmasını bekleyerek durdu. Suskunluk karşılıklı baş sallayarak ya işte böyle gülümsemesiyle sonlandırıldığında iki ihtiyar Deniz ve Tunca masanın ortasına bakarak fısıldadılar. Biz tuvalete gidiyoruz. Çantalarımıza göz kulak olur musunuz? Deniz ve Tunç iki ihtiyara anlamaz bakarken hınzır gülümsemeleri ve daha da tuhaflaşan aynılaşmış yüzleriyle tuvalete gittiler. Yok artık, dedi Tunç. Viagra diyeceğim ama Allah'ım ya Rabbim, iğrenç kızım. Tuvalette, öf. İki ihtiyarın sevişmesi, üstelik bunu baştan söyleyip bar tuvaletine gitmeleri, İkisini daha tam olarak tiksindirmeden bu tiksintinin altını esprilerle yeterince çizememişken çift geri geldi. İkisinin de yanakları mutluluktan pembe pembe oturdular. Adam sanki ergen bir oğlan gibi masanın altını gösterdi. Masanın altında bir şey tutuyor ve Deniz ile Tunç'un aşağıya bakmasını istiyordu. Önce Tunç baktı. Sanki biraz önce tiksinmemiş gibi bir yaramazlığa katılma gülümsemesiyle yaptık dedi ihtiyar adam. Tunç Deniz'e bak dedi. İhtiyar masanın altında elinde tuttuğu küçük yağdanlığı sallıyordu. İki haftadır bunu yapmanın peşindeydik. Kadın adamın omzunun üzerinden kız çocuğu gibi oturduğu yerde sessizce zıplaya zıplaya konuştu. Sonunda bu pub'ın gıcırdayan kapısını da yağladık. Böylece Oxford'da yağlamadığımız pub kapısı kalmadı. Tunç sanki baştan beri oyunun içindeymiş gibi kahkaha attı. Deniz gülümsemeye çalışırken ihtiyar kadın özellikle ona bakarak konuştu neşeyle. Ne yapalım? Dünyayı değiştirmeye bir yerinden başlamak lazım. Ha ha ha ha ho ho ho ho. Pub'daki birileri olmuşlardı. Küçük bir kahkaha akıntısı olarak barın tamamını kaplayan quiz kahkahası nehrine katılmışlardı. O kadar çok gülüyorlardı ki Tunç Deniz'in gözünün arkasından geçmekte olanları göremezdi. Tunç, evet evet çok komik haklısın baksana ben gidiyorum. Ha? Ya bu ihtiyarlar ne manyakmış ya. Nereye gidiyorsun güzelim, Paris'e mi? Dedi Deniz, yüzünde gerçek olmayacak kadar pürüzsüz bir gülme çizgisiyle. Paris'e. Gecenin geri kalanında o kadar çok güldüler ki ihtiyar çiftle beraber Tunç yine hiçbir şey olmamış gibi yapılacağını sandı. Oxford'un bütün publarının, lokantalarının kapılarının gıcırtısı tek tek konuşuldu, tek tek gülündü. Deniz yerinden kalktığında Tunç onun tuvalete gittiğini zannetti. Oysa o dışarıya çıkmış, kapının önünde duran Arap çocuklardan bir sigara istiyordu. Verdiler, yaktılar. Yağmur başladı. Saçak altında sadece esmer insanlardan oluşan, hepsi üşüyen küçük bir kalabalık vardı. Latin Amerikalı birkaç öğrenci. Deniz'in Filistin gösterisinden yüzlerini tanıdığı Arap öğrencilere Hizbullah ve Hamas'ın son durumunu soruyorlardı. Hepsinin sigara içerken, konuşurken, ciddiyetle birbirlerini dinlerken çeneleri aynı şiddette takırdıyordu. Buradan çok uzaktaki memleketlerinin dertlerini anlatmak için içerideki ılık kamusal kahkahayı terk edip üşüyen doğulu erkekler. Amerikalı bir öğrenciyle konuşurken Sanki Beyaz Saray'a görüş bildiriyormuş ve halklarının kaderi o anda söyleyeceklerine bağlıymış gibi dikkatli ve özenlilerdi. Yağmur hızlanınca içlerinden biri dumanı karanlıkta çoğalta çoğalta üfleyerek bağırdı. Ne biçim bahar bu? Orta Doğulu aksanını abarttığı bir İngilizceyle tuhaf bir bahar dedi Deniz. Ya hepsi birden dudağının kenarına takılmış efkar kıvramından yapmaya çalıştığı komikliği bulup çıkarmıştı ya da Deniz öyle sandı. Saçağın altında kimse kimseye ne çalıştığını sormadı. Amerikalı olmayan herkes efkarlandı. 19 Ağustos 1982 Şatila. Ve annen portakal ağaçları dikmeye karar verdi Filipina. Nedenini sorma bilmiyorum. Filistinli Kadınlar Birliği lideri Remi nasıl bu işe ikna ettiği konusunda da hiçbir fikrim yok. Zaten ne zaman ikisi bir araya gelse tuhaf şeyler olurdu. Uzaktan izleyenler ikisinin kavga ettiğini sanırdı. İkisi de birbirlerine buz gibi bir şeyler söylerler ve ayrıldıklarında bizim hayatımızda bazen de kampta bir şey değişirdi. Bir keresinde aniden ortalığı Yasemin basmıştı. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum hakikaten. Bir keresinde de evi kireçle boyama kararı almıştı. Evimizin sadece tek cephesinin boyalı olmasının nedeni budur. Kireç bulmuşlardı ama sanırım su meselesine gelince rehin bile çaresiz kalmıştı. Tatlı kıbbem, aylardan Nisan'dı. Beyrut portakal çiçeği kokuyordu. Koku o kadar güçlüydü ki kampa kadar geliyordu. Ve annen, hakikaten o dönemde aklını yitirmişti sanırım. Bana bile haber vermeden kamptan çıkıp tek başına bu portakal ağaçlarını görmeye gitmiş. Döndüğünde ona ne kadar kızdığım da umurunda değildi. Onu ne kadar merak ettiğim de. Son derece kararlı bir biçimde şöyle söyledi. Portakal ağaçları dikmemiz gerekiyor. Niye gerekiyormuş Habib'ti diye bağırdım. Burada insanlar için bile yer yok. Ne ağacı? Portakal ağacı dikmeliyiz dedi. Çünkü bir çocuk doğuracağım ve karnım büyürken güzel bir şeye bakmak istiyorum. Ellerini beline koymuş, öyle sinirli konuşuyordu ki kalbini kırmamak için olay yerinden uzaklaşmaya, kliniğe gitmeye karar verdim. Ertesi günlerde bu portakal ağacı konusu hiç açılmadı. Sandım ki vazgeçildi, unutuldu. Meğer annen sinsi planını yürürlüğe koymuş ve her zamanki yiğit yoldaşı Rem'le şu şahane planı yapmışlar. Akşam bastırınca iki komandoyla yola çıkılacak, onlar korumalık yaparken genç portakal fideleri tespit edilip sökülecek, kampa getirilecek. Bu plana komandoların, üstelik bana hiçbir şey söylemeden dahil olmalarının tek sebebi Rem'di tabii ki. Bunu yaptılar Filipina. Ellerinde üç fideyle döndüklerinde ben annenin abunacilerde olduğunu sanıyordum. Ve sanırım ilk ve son kez annene o gece bağırdım. Deli misin kadın? Kendini de bebeği de öldüreceksin. Ve o da bana ilk ve son kez bağırdı. Evet delirdim. Beni burası delirtti. Ve buna katlanacaksın Doktor Hamza. Yoksa halas çocuk benim karnımda. İkimiz de gideriz. Şimdi yerinden kalkacaksın ve bu fideleri beraber dikeceğiz. Ağlamak umurunda değildi, ağlıyordu yani. Ama o ağlamıyormuş gibi yaptık ve fidelerden birini bizim evin önüne, ötekini abunacilerin evinin yanındaki boşluğa, üçüncüsünü de kampın girişine diktik. Eve dönerken elimi tuttu ve şöyle dedi. Ben çocuklara İngilizce öğretmeye karar verdim. Kampta, dışarı çıkmadan yani, haberin olsun. Ama ne o gece ne de sonrasında İngilizce karşılığında çocuklardan silahları takıp çıkarmayı, tamir etmeyi, nişan almayı ve savaşla ilgili diğer şeyleri öğreneceğini söylemedi. Evet sevgili Filipina, annen birkaç hafta içinde kendini Leyla Halit zannetmeye başlamıştı. Yani eğer etrafta bir uçak bulsaydı kaçırabilirdi. Sadece bir ay sonra karnı büyümeye başladığında AK-47'yi ezbere biliyordu. Bomba ve silah seslerini ayırt etmeyi ne zaman öğrendi bilmiyorum. Ama bir gece öylece söyleyiverdi. Birabu Abdo. Yani tatlı kızım, annen sadece bomba seslerini tanımıyor, artık onların lakaplarını da biliyordu. Çocuklar da bu sırada yılın İngilizce hit parçalarını söyleyebiliyorlardı. Görmeliydin Filipina. Derse silahlarıyla gelen çocuklar vardı. Annen onlara ne selamlaşmayı ne de saati sormayı öğretiyordu. Sadece hikayelerini İngilizce nasıl anlatacaklarını belletiyordu ve bir de yürüyüş meselesi. Söylemiştim sana, bu kamp küçücük bir yer ve insanın bacaklarını küçültüyor. Her yer uzak gelmeye başlıyor burada yaşamaya başlayınca. Bu yüzden annen çocukları kampın bir ucundan öteki ucuna durmadan yürütüyor ve şarkı söyletiyordu. Bilmiyorum, annen mi tamamen delirmişti yoksa çocuklar mı kendilerine yeni bir oyuncak buldukları için bu kadar neşeliydiler. Bazen camın önünden geçerlerdi. Honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best. It ain't no lie. If you put me to the test. If you let me try. Dünyayı değiştirmek böyle bir şey diye düşünmüştüm o günlerde. Her ne kadar emperyalizmin şarkılarını söyleme ve söyletme konusunda kamptaki fraksiyonlardan belirli rahatsızlık mesajları aldıysam da annene bakarak dünya nasıl değiştirilir bunu öğrendim. Değiştirirken değişmeyi, kaybolmayı ve yok olmayı göze alacaksın Filipina. Annenden öğrendiğim bu. Yardım ettiğin insanların sana yardım etmesine izin vereceksin. Eşitleneceksin yani. Tamı tamına, sonuna kadar eşitleneceksin. O zaman değişiyor insanlar. Yeni bir biçim alıyorlar. Sen doğduğun günlerde, yani 1981'in Mayıs ayında, bizim evin önündeki portakal ağacı çiçek açtı. Ve annenin yatağına her sabah portakal çiçekleri koydum. Sen yani doğduğunda hep portakal çiçeği kokuyordun. O portakal ağacını bizden İsrail savaş uçakları aldı sonra. Annen portakal çiçekleriyle birlikte gitti. Sonra anlatacağım. Şimdi anlatmam gereken başka bir şey var. O bu pazar burada değil. O biri de değil ama sanki bizden biri. Bizimle yaşıyor. Apartmanımızda ama aslında yok gibi. Hepimiz bir araya gelsek söyleyemeyiz tam nerede olduğunu. Sanki sadece hepimizin toplamı gibi. Birbirimizle olan hesaplarımızın toplamı. Kavgamızın ve sonra bitirmeden uykuya yatırdığımız kavgamızın hepsi. Kuyusuna günahlarımızı ve kahkahalarımızı attığımız biri gibi. Adını pek sık anmayız. Çünkü hepimiz biliyoruz neden bahsettiğimizi. Her şeyin sebebi o çünkü. Kurşun yaraları vardı başından beri. Yağmur yağdığında zamanın tozu akardı yarasından, kurum gibi. Ama göze alışınca insanın yaraları görmezsin. Biz görmezdik. Bizim gözümüz böyle alıştı. Zaten hepimiz biraz ona benzemiştik sonunda. Acıyan yerlerimizi birbirine dayayarak susturmayı ondan öğrenmiştik. Bırakıp gitsen çok seven bir kadını terk etmek gibi bir çentik bırakır sende. Geri dönsen ben seni hiç çağırmadım ki diyen bir erkek, zalim. Ne zaman inansan aldatan, ne zaman silahlarını kuşansan seni zırhınla savaşsız kalmış bir asker gibi güneşinin altında yalnız bırakan bir hali vardı. İtip kakardı insanı. Ancak yediği dayakları affede affede büyümeyi öğrenmiş bir çocuksan seversin onu. Çünkü nefret etmeyi de bilmelisin eğer onu seveceksen. Bunu bilmeyenler gelir geçer. Anlatamadıklarını hep bildikleri, yine de durmadan anlattıkları bir hikayeyi alıp ondan giderler. Niye ona gelip duruyorlar biliyor musun? Çünkü her seferinde gençliklerini geri veriyor onlara. Onda öyle bir şey var. Kim tanısa öyle der. Demeyebilirler belki ama döne döne ona gelmelerinin sebebi bu. Anlattıkları yüzünden. Her gün yeniden anlatabildiği hikayeler yüzünden. Sonrasını merak ediyorsun ya, o seni çocuk yapıyor bir bakıma. Soysuz sopsuz, hesap vereceği evi olmayan bir çocuk. Hep yarın var, dün yok onda. O yüzden sen de dünün olmadığı bir yaşında donup kalıyorsun onunla olunca. Durmadan konuşur, çok konuşur. Üstelik elini kolunu çok oynatır konuşurken. Kaşlarını çatar, aldırma. Sanırsın ki hep kavga ediyor. Sen de kızarsan işte o çok fena. Başa çıkamazsın. Gazabının sonu yoktur. Gülümseyeceksin. Ne zamanki sinirlendi, gülümseyeceksin ve diyeceksin ki uygun bir dille, "Yapma hacı, haram."